adımız ve onurumuz için. Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Eylül 2019 günlerden Perşembe. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sesleniyoruz. Bizleri dünyanın neresinden dinliyorsanız sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook ve Twitter'da Hayatın Sesleri yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özdem, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Efendim, programımızda bugün neler var hemen özetleyelim. Hareketli kemik planı bularak kemik boyunu günde 1 milimetre ve toplamda 4 santimetreye kadar uzatabilen TÜBA ödüllü bilim insanı doçent doktor Gazi Huri ile yeni buluşu üzerine sohbet edeceğiz. Bir müzik aramız olacak, ardından İsveç Göç Partisi kurucu başkanı Sayın Mikael Yüksel ile bir telefon bağlantısı kuracağız. İsveç'te Müslümanların anayasada azınlık olarak tanınması, özellikle son yıllarda artan cami saldırıları ve yabancı düşmanlığının önüne geçmek için etkili çalışmalar yapmayı amaçlayan Göç Partisi hakkında bilgi alacağız. Telefon bağlantımızın ardından sizleri yine güzel bir müzikle baş başa bırakacağız. Müziğin ardından Hayatın Sesleri, sevgili arkadaşım Sezin Zor'un sunacağı Göç Yolları köşemizle devam edecek. Doçent Doktor Can Ünver'le yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın tatil alışkanlıkları üzerine konuşacaklar. Bizi izlemeye devam edin.
Beni kırmaya çalışsan da senden ayrılmam mümkün değil ya. Bazen bana darıldığında, telefonlara bakmadığında seni özlemek kolay değil ya. Olsun be güzelim, olsun aşkın sağsal belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle olmaz. Olsun be güzelim, olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, aşkın koynumda uyudukça. Nefesinde yüzeceğim, yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim, aşkın.
Seveceğim aşkın koynumda uyandıkça.
Efendim, Hayatın Sesleri devam ediyor. TÜBA ödüllü bilim insanı doçent doktor Gazi Huri, kemik boyunu uzatan bir icada imza attı ve uluslararası patent alarak adını tıp literatürüne yazdırdı. Bu icatta kemik boyu günde 1 milimetre ve toplamda 4 santimetreye kadar uzatılabiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gazi Huri stüdyo konuğumuz. Gazi Bey hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Böyle güzel başarılı bir işe imza atmışsınız. Tebrik ediyoruz sizleri.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel ve nazik davetiniz için ve bu buluşu ve bu gelişmeleri paylaşma ortamı yarattığınız için burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Sağ olunuz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bundan daha güzel bir iş olamaz. Siz tıp doktorlarını bu yönde çok takdir ediyoruz. Nice başarılara. Gazi Bey, harekette kemik plağı nedir? Kemik boyunu nasıl uzatıyor? Sohbetimizi dilerseniz bu soruyla başlayalım.
Şimdi önce kemik boyuyla ilgili konuşacak olursak, kemiğin boyunu etkileyecek olan birçok farklı etmenler olabilir. Bunların başında trafik kazaları, tümörler, kemik enfeksiyonları veya doğuştan kemik kısalıkları gibi kemiğin boyuyla oynamamız gerekecek birçok kemiği kısaltmasına neden olan faktörler olabilir. Hı-hı. Hareketli kemik plağı da şu anda yeni bir jenerasyon, yeni bir akım şeklinde bir tedavi sunmayı amaçlıyoruz kısalmış kemiklere. Bu hani biraz kemik uzatma aparatı diyelim biz buna. Boy uzatma çünkü farklı bir konsept. Hmm. Kemik uzatma farklı bir konsept. Şu an kemik uzatılması için birkaç farklı yıllardır kullanılan yöntemler de var. Hani bunları da muhakkak dile getirmekte fayda var. Ama bunların birçoğunu işte uygulama zorlukları, güçlükleri ve belki birazdan da bahsedebiliriz. Bazı içermiş olduğu risk faktörleri nedeniyle üzerinde halen çalışmalar devam ediyor. Bizim bu buluşumuz da bu diğer önceki problemleri aşacak, onlara çözüm yaratacak bir plak dizaynı.
Her buluş yapan özel bir isim veriyor. Bunun özel bir ismi var mı?
Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü bu buluşum benim için bilimsel anlam olduğu kadar ismini koyduğum sevgili kızım Alin.
Onun ismini verdiniz.
Evet.
Ha, maşallah kızımı. Çok güzel.
Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.
Çok güzel. Kaç yaşında kızınız?
8 yaşında.
Ha, maşallah.
Ali'nin İngilizcesi aslında bizim ortopedide de çok sık kullandığımız align'dan geliyor. Hmm. Düzgün demek.
Düzgün.
Evet. Bizim amacımız kemiği düzgün uzatmak.
Tam yakışmış.
Gerçekten.
Çok güzel olmuş.
Sağ ol.
Peki bu plak fikri nasıl ortaya çıktı? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Bu proje yaklaşık benim 7-8 yıldır üzerinde çalıştığım bir proje. Bir günde ortaya çıkmadığını söyleyebilirim. Özellikle mecbur hizmetimi yaptığım dönemlerde Niğde Devlet Hastanesi'nde çok ciddi trafik kazalarıyla karşılaşıyorduk. Ve orada hani günün 12 saatin üzerinde travma vakalarını yapıyorduk. Bu noktada yaptığım cerrahilerde bir hastaya ne kadar az kesi yaparsanız, küçük kesi yaparsanız kırığı o kadar iyileşiyor. Felsefesinden yola çıktım. Kapalı kemiği kapalı redükte etmek dediğimiz uçları birbirine getirme noktasında normal standart plaklarda, uygulamalarda bazı zorluklar yaşadım. Yani cerrahi sonrası kemikleri özellikle kol kemiği gibi kemiklerde iki kemik kırık hatlarını ucuca getirmek problem çıkardığı için öyle bir çalışma başlatalım ki kemik yani birbirine yakın durmasa da yapacağımız ufak bir manipülasyonla o kemik uçlarını birbirine nasıl yaklaştırabiliriz? Hastayı bir daha ameliyat etmeden fikri ile başlayan sonrasında kemiği kısaltabiliyorsa aynı zamanda da neden uzatmasın düşüncesiyle gelişen bir projenin. Proje önerisiyle başlayan bir sürecin sırayla dünya patentlerinin alınması, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da özellikle endüstride çok güçlü devletler dahil onların hepsinin ortopedi implant sektöründe hepsinin o ülkelerde patentlenmesi ve tabii ki de çok önemli Uzak Doğu patentinin alınmasıyla böyle bir ürünü ülkemize, yurdumuza, milletimize, memleketimize kazandırma çabası içerisine girdik.
Evet. Burada şunu vurgulamak gerek herhalde. Ayarlanabilir bu implant kemiğin içine müdahale etmeden tedavi ediyor değil mi?
Evet, kemiğin kemik aslında bir boru şeklinde, uzun kemikler dediğimiz, kemiğin içerisine müdahale etmeden kemiğin dış yüzüne yerleştirilerek yapılacak olan düzenli kemik kesilerinden günde 1 milimetre tedrici dediğimiz, yani aşamalı bir şekilde uzatılması ve hani toplamda maksimum 4 santimetreye kadar kemikte bir distraksiyon dediğimiz açma mekanizmasıyla kemiği uzatma yöntemiyle gidiyor.
Evet.
Günde aşamalı olmasının en büyük nedeni sadece kolumuzda veya bacağımızda tek bir kemik yok. Aynı zamanda damar, sinir ve yumuşak dokular var. Onların da belirli bir esnemeye ve uzamaya dayanıklılığı söz konusu olduğu için onlara da zarar vermemek için günde 1 milim yavaş yavaş uzatıyoruz ki adapte olabilsinler.
Evet, 1 milimetreden 4 santimetreye çıkmak gerçekten çok güzel. Peki bu başka ülkelerde uygulanıyor mu? Bu kemik uzatma işlemi?
Kemik uzatma işlemi tabii ki de uygulanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bununla ilgilenen kemik uzatma merkezleri var. Hatta bunu boy uzatma merkezi şeklinde işleyen merkezler ama bunların özellikle mali boyutu oldukça yüksek olduğu için maalesef ulaşma imkanı, ulaşılabilirlik, ulaşılsa bile yapılabilirliği çok fazla mümkün olmuyor maalesef maliyeti nedeniyle.
Ben bugün haberinizi aldım. Dün bir ameliyat gerçekleştirmişsiniz bu konuyla ilgili. Evet. Çok güzel. Evet. Bu yeni nesil implant hangi vakalarda kullanılabiliyor? Bu yaptığınız ameliyat hangi vakayı içeriyordu?
Dün gerçekleştirdiğim ameliyat tabii hani bu implantın dünyadaki ilk uygulandığı gün oldu dün. O yüzden benim için bir milat oldu bu implant için. Defalarca kolundan ameliyat olup kaynamamış ve kemik uçları birbirinden ayrı duran ve üzerine yerleştirilen plak ve vidaların tamamen kol içinde dağılmış olduğu, fail olmuş olduğu bir vakaydı bu. Daha önce 3 defa ameliyat olmuş. Burada önce kırık uçlarını temizledikten sonra aradaki boşluğu hastanın kendi farklı bir bölgesinden aldığım kemikle doldurup yeni geliştirdiğim plakla da kırık uçlarını birbirine yaklaştırarak yaptığım bir işlem oldu. Hani bu da kırık iyileşmesinin en önemli etkisi olan kemik uçlarının birbirine teması prensibini de çok iyi çalıştığını ve işlediğini gördüm. Bunu da mutluluğu içinde.
İlk ameliyatınızda zorlu bir sürece girişmişsiniz. Çevrenizde dedi mi arkadaşlarınız ilk ameliyatınızda neden böyle zorlu bir ameliyat seçtin diye?
Gerçekten aynı cümleyi kurdular. Hocam bu ilk ameliyatınız neden bu kadar zor bir vakayla başlamayı tercih ettiniz? Hani dedim ki en zor vakada çalışıyorsa diğerlerinde neden çalışmasın dedim.
Değil mi? Çok güzel. Bu hareketli kemik plağının bir deney aşaması var. Bu deney aşaması nasıl yürütüldü, ne kadar sürdü?
Deney aşaması yaklaşık 2 yıl kadar bir süreç aldı. Çukurova Üniversitesi ile yürüttüğüm bir proje oldu. Deney aşamasında koyunlar üzerinde koyunların kaval kemiklerini yaklaşık 2-2,5 santim kadar uzatma çalışmasıydı ki 8 koyunun toplam arka 2 ayaklarının kaval kemiklerini o kadar uzattık. Bunu da göstermiş olduk. Sadece röntgen olarak değil aynı zamanda histolojik ve yani kişiye ve dokuya zarar vermediğini de laboratuvar analizleriyle de tespit edip hatta bu çalışma sonunda da CE belgesi dediğimiz Avrupa standart belgemizi de bu çalışmanın nihayetinde de almış olduk. Türk Standartları Enstitüsü'ne yaptığımız çalışmaydı.
Peki bu deneylerde koyunların seçilmesinin özel bir nedeni var mı?
Bizim için koyun biyolojisi ve koyun kemik yapısı insan vücuduna, insan kemiklerine %99'un üzerinde daha kolay bir, daha yakın bir benzerlik gösterdiği için özellikle tercih ettik. Rutin çalışmalarımızda da eğer hani büyük ve küçük hayvanları kullanacaksak büyük grupta koyunları tercih ediyoruz.
Evet. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizin de aklına gelmiş olmalı. İşte benim boyum çok kısa, ben de gideyim doktora boyumu uzatayım diye düşünmüş olabilirler. Bunu boy uzatmada kullanabilir miyiz?
Aslında bu sorular bizzat benim hem e-mailim üzerinden hem direkt bana ulaşarak veya bir şekilde çok sık karşılaşıyorum. Hocam benim boyum 2 santim kısa, 3 santim kısa uzatmak istiyorum, nasıl yapabiliriz diye. Şu an için çok şükür insan uygulamaları başladı. İnsan uygulamaları şu anda hastalıklı kemikler üzerinde yapıyoruz ve hastalığı tedavi ediyoruz. Boy kısalığı genel anlamda kozmetik amaçlı olduğu için bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Estetik amaçlı boy uzamaları yani gerek etik olarak gerek teknik olarak bazı riskler içerdiği için bunu belki ikinci jenerasyon planımızda, ikinci jenerasyon çalışmalarımızda ümit ediyorum ki estetik amaçlı hastaya minimum risk alarak çalışmalara başlatabiliriz. Ama hani sorunuzun net bir cevabı teknik olarak plak boy uzatmasına müsaade ediyor. Ama etik olarak ve risk olarak henüz daha biraz erken.
Anladım. Uygun değil.
Evet.
Ama ilerleyen zamanlarda devlet kontrolünde böyle merkezler açılabilir.
Kesinlikle.
Böyle tedavi yöntemlerine başvurulabilir.
Kesinlikle büyük bir rağbet var.
Evet.
Büyük bir rağbet var. Özellikle Türkiye devletlerden çok yoğun hasta popülasyonum oluyor. Hı-hı. Yine Almanya'dan, İsviçre'den gelen hastalarım. Hatta Rusya bu olay üzerinde oldukça hani çalışmalar da halen devam eden bir ülke. Hani buradan sadece bu ülkemizin bir isteği değil, eğer buna bir cevap bulursak bütün dünya insanlığına hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Biraz da böyle eğitim yolculuğundan bahsedelim diyorum. Nerede okudunuz? Bu eğitim yolculuğuna nasıl başladınız?
Ortopedi ihtisasımı Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra spor cerrahisi, üst ekstremite dediğimiz omuz dirsek cerrahisi üzerinde üst yeni bir ihtisas yapmak istedim. Ve bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en iyi 3 merkezinden biri olan Johns Hopkins Üniversitesi'nde üst ihtisasımı tamamladım. Eş zamanlı orada bu çalışmalarımıza başladık aslında bakacak olursak. Hani Türkiye'de ihtisasımın sonunda başlayan, orada geliştirdiğim, sonra tekrardan ülkemize kazandırdığımız bir projeyle dönmüş oldum ülkeme. Daha sonra Avrupa Genç Ortopedi Federasyonu Başkanlığını yürüttüm. Şu an Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Şu an yine Türkiye merkezli büyük bir Avrupa Birliği projesi ve Avrupa Birliği fonu ile birlikte Türkiye'de Avrupa Ortopedi Okulu'nu Avrupa ortaklarla birlikte kurduk. Onun koordinasyonunu yapıyorum. Yani hani bana sordukları zaman ofisim Türkiye, Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi'ndeyim ama dünyada çalışıyorum.
Evet. Bu yöntem şu anda Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor değil mi?
Evet, yani ben
başka
orada yapıyorum.
Başka hastanelerde ne zaman yapılabilir? Evet. O aşamaya nasıl geçilebilir?
Şöyle, şimdi yavaş yavaş bunu yaygınlaştırmanın önemli bir komponenti eğitimdir. Öncelikli olarak biz bu plan nasıl kullanılacağını, doğru kullanılma prensiplerini meslektaşlarıma anlatabileceğim toplantılar organize edeceğiz. Bunları işte bazı kemik modelleri üzerinde herkesin uygulayıp doğru uyguladıklarına emin olduktan sonra yaygınlaştıracağız.
Anladım, çok güzel. Bir de şuna temas etmek istiyorum. Tıp fakültesinde öğrenim gören birçok vatandaşımız var. Yurt dışında da öyle. Gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Kendilerini tıp alanında nasıl geliştirebilirler? Böyle buluşlara nasıl imza atabilirler? Bu ilhamı siz nereden aldınız?
Bence buradaki önemli bir komponent birincisi eksiği görebilmek. İkincisi meslek aşkı. Üçüncüsü de azim.
İşin yani, özeti bu.
Evet, yani hani çünkü her zaman başarı eğriniz veya fiziksel durumunuz devamlı yükselen bir trendde olmuyor. İnsanın bu psikolojik durumundan tutun fiziksel anlamdaki enerjiniz de fluktüasyon, dalgalanma gösteriyor. O yüzden hani o dalgalanmanın düşük olan kısımlarında bundan sonraki aydınlığı düşünsünler.
Evet.
Ve kendilerini motive etsinler. Kendilerine rol model edinsinler. Doğru rol modelleriyle birlikte hani bir insanı taklit etmek değil, gelecekte ona faydası olabilecek meziyetlerini almaktır rol modellik. Çünkü taklit hiçbir zaman bir insanı belli bir noktaya kadar götürür. Ancak taklit ettiği insanın gittiği yere kadar gidersiniz.
Evet.
Ama rol model alırsanız onun üstüne siz de koyabilirsiniz.
Doğru.
O yüzden hani tıp fakültesinde şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde birçok öğrenciye de bu konuda mentörlük yapıyorum. Hani bu sadece tıp bilimi için değil, tüm bilimin dünyada global bir tutumda olduğunu ve kesinlikle hani deve kuşu misali başını kuma gömüp sadece ben işimi yaparımdan ziyade bunu dünyaya nasıl açabilirimi düşünmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum nacizane.
Evet. Herhalde bir insanın işinde başarılı olması için o işini çok sevmesi lazım. Ve doktorluk da dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Hakikaten çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Sizin hayatınızda unutamadığınız böyle vakalar oldu mu, ameliyatlar oldu mu? Varsa bundan bahseder misiniz?
Şöyle söyleyebilirim. İki şey aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi 3 yıl önce Ankara Esenboğa Havaalanı'nda hayata döndürmüş olduğum bir beyefendi. Bir anda bilinç bulanıklığı ve epilepsi kriziyle hava yolunun tıkanması ve onun tıkanmasını açmak için yaptığı müdahale ve sonrasında akşama kadar hastayı telefonla takip ettiğim ve yürüyerek hastaneden taburcu olduğu haberini aldığım ve beni çok mutlu eden bir olay diyebilirim. Evet. Bu benim için çok değerli. Onun dışında hani muayene bizim için çok önemli bir komponenttir. Son yıllarda artık daha çok MR ve tomografi ve röntgen üzerinde doktorculuk yapılıyor.
Evet.
Ama muayene etmenin ne kadar önemli olduğu, bir ortopedik polikliniğine yürüme bozukluğuyla gelen bir hasta da hemşire arkadaşımın oğluydu. Yaptığı muayenede beyin tümörü tanısını koyup ikinci gün ameliyat olup tamamen şimdi koca bir delikanlı olarak onu karşımda görmenin verdiği manevi huzur
değil mi?
Hiçbir şeyle ölçülmez.
Doğru. Evet. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmaları imza atmışsınız ve bundan sonra da bu başarıların devamını diliyoruz. İnşallah isminizi çokça duymak istiyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok
sağ olun. Siz de sağ olun. Ayağınıza sağlık programımıza teşrif ettiğiniz için.
Şeref duydum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, kemik boyunu uzatan, hareketli kemik plağı icadına imza atan TÜBA ödüllü bilim insanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gazi Huri stüdyo konuğumuzdu. Yayınımız müzikle devam ediyor.
Hani bir telaş duyar ya birden
İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden. İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Hayatın Sesleri kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir canlı telefon bağlantımız var. İsveç Göç Partisi Kurucu Başkanı Mikail Yüksel telefon hattımızda. Mikail Bey merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Mikail Bey, İsveç'te Müslümanların azınlık olarak anayasada tanınması, özellikle son yıllarda artan cami saldırılarına tanıklık ediyoruz. Bunun yanında yabancı düşmanlığının önüne geçmek için etkili çalışmalar yapmayı da amaçlıyorsunuz. Bununla ilgili Göç Partisi hangi amaçla kuruldu? Sizi dinliyoruz.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Partinin ismi Nüans, Türkçedeki gibi, yani renk farklılıkları anlamına gelen bir ismi var. Amacımız da sizin de dediğiniz gibi azınlıklar, Müslümanlar başta olmak üzere azınlık haklarını savunmak. İsveç'te maalesef Müslümanlara karşı nefret suçu aşırı derecede artmış durumda. Polis de dahil olmak üzere hiçbir önlem alınamıyor. İşlenen suçlar cezasız bir şekilde olduğuyla kalıyor maalesef bu şekilde. Biz de partimizin programını 3 soru üzerine kurduk. Birincisi, Müslümanların anayasada azınlık statüsü alması ve İslamofobinin suç haline getirilmesi. Yani İslamofobi suç haline getirildiği zaman Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları doğrudan kendi sınıfında bir suç olarak kabul edilecek. Diğer iki soru ise İsveç'teki bütün vatandaşları etkileyen konut sıkıntısı ve uyum problemi. İsveç'te göçmen kökenli vatandaşlarımıza baktığımız zaman işsizlik konusunda en çok işsizlere baktığımız zaman en çok göçmen kökenli vatandaşlarımızın mağdur olduğunu görüyoruz. Bu konularda çalışmalar yapmak istiyoruz.
Evet. İsveç'te ilk kez bir göçmen partisini siz kurdunuz değil mi?
Evet. Ciddi manada ilk girişimi biz yaptık. Bir siyasi geçmişi olan, bu konuda bilgili arkadaşlarla resmi bir şekilde başvuru yapan ilk parti biziz.
2018 yılında Liberal Merkez Partisi'nden Göteborg kenti birinci sıra milletvekili adayıydınız. Seçimler öncesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde konuşmadığınız gerekçesiyle partiden ihraç edildiniz diye haberlerde okuduk. Biraz da bu süreci anlatır mısınız? Nasıl oldu, nasıl gelişti bu olaylar?
Doğrudur. Göteborg seçim bölgesinden birinci sıradan milletvekili adayıydım ve İsveç'te ilk defa Türk kökenli birinci sıradan liste başı olarak aday gösterilen kişiydim. Biliyorsunuz ben Konya Kulu'da doğdum, büyüdüm ve 18 yaşında İsveç'e göç ettim. İsveç'te de Kulu kökenli birçok vatandaşımız var, aşağı yukarı 100 bin civarında. 2018 seçimleri Eylül ayına denk geldiği için 9 Eylül'deydi. Yaz tatili sürecinde de buradaki vatandaşlar, Türk kökenli vatandaşlar, Türkiye'ye doğal olarak tatil yapmaya gidiyorlardı. Ben de bunu bir fırsat bilerek kampanyamı oraya taşıdım. Kulu'da billboardlar kiralayarak seçim kampanyasını yürüttüm.
Evet.
Bu da partim tarafından takdir gördü işin açıkçası. Çok beğenildi. Ama maalesef bir PKK terör örgütü sempatizanı İsveç'te medyada çok güçlü bir yere sahip, nasıl oluyorsa sürekli kendisine gazetelerde yer verilen Kyrre Baksa adında bir yazar. benim hakkımda seçim kampanyamın AK Parti tarafından desteklendiğini, hatta masraflarının onlar tarafından karşılandığını ve benim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki özellikle yatırım yaptığı kişilerden biri olduğuma dair yazılar yazması sonucu maalesef partimin de bu iddialar karşısında biraz korkak davranması sonucu ihraç edildim. Evet. Dediğiniz gibi beni Türkiye'yi eleştirmek üzere zorladılar. Partimden bu yönde telkinler geldi. Ben de kendilerine benim yani İsveçli bir siyasetçi olduğumu ve Türk siyasetiyle ilgilenmediğimi, sadece Türk kökenli olduğum için Türkiye hakkında yorum yapmamın ırkçılık olduğunu söyledim. Bunun üzerine tabii farklı konular da ilave edilerek daha önce benim kendilerine ilettiğim bilgiler, örneğin babamın Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığı yapmış olması gibi eklenerek ihracıma karar verildi. Süreç bu şekilde devam etti.
Evet. Yurt dışında İslamofobi, etnik ayrımcılık, bunları son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Cami saldırıları hakeza bununla birlikte sıkça anılıyor.
Evet,
sizin bu konuda yaptığınız çalışmalar, ilerideki hedefleriniz nelerdir?
İlerideki hedeflerimiz, şöyle söyleyeyim, parti olarak bizim ilk hedefimiz belediye meclislerine ve daha sonra İsveç meclisine girmek. Özellikle 3 büyük şehirde, Stockholm, Göteborg ve Malmö'de yoğun şekilde bir göçmen nüfusu var. İsveç'te de seçimlerde meclise girebilmek için farklı kurallar geçerli. Örneğin belediye meclislerine girebilmek için %2'lik bir barajı aşmamız gerekiyor. Bu Göteborg'da aşağı yukarı 8 bin civarında bir oya denk geliyor. Ülke genelinde ise %4'lük bir baraj var. Ve aynı zamanda ülke genelinde sadece bir seçim bölgesinde %12'lik bir barajı aşan parti Büyük Millet Meclisi'ne girebilir. Örneğin Malmö'de nüfusun aşağı yukarı 1/3 göçmen kökenli olduğu için, Göteborg'da da bir o kadar göçmen kökenli vatandaşlarımız olduğu için meclise girme ve belediye meclislerine girme şansımız çok yüksek. Evet. Girdiğimiz takdirde yapacağımız ilk şey kesinlikle Müslümanların haklarını anayasada tanımayan, İslamofobi suçlarına getirmeyen hiçbir partiyle işbirliği yapmayacağız. Hangi parti olursa olsun, sağ veya sol. Bizim ilk şartımız olacak. Ayrıca ırkçılık konusunda ciddi adımlar atılacak. Gözle görülür değişiklikler yapılacak. Partilerle işbirliği yapmayı düşünüyoruz.
Evet. Bunlar çok güzel bilgiler. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Umarız yurt dışında bu etnik ayrımcılık, İslamofobi bir an önce son bulur. Oradaki vatandaşlarımız daha rahat ederler ve insanlık da huzura erer. Çok sağolunuz.
İnşallah. Teşekkürler.
Programımıza katıldığınız için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, İsveç Göç Partisi Kurucu Başkanı Sayın Mikail Yüksel telefon hattımızdaydı. Şimdi sizleri güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağız. Ardından programımız Göç Yolları köşemizde spiker arkadaşım sevgili Sezin Zor'un doçent doktor Can Ünver'le yaptığı söyleşiyle devam edecek. Bizden ayrılmayın. Keyifli dinlemeler.
Güneşim kayboldu, kalp vuruldu, aşk tutuldu. Ne kadar saklasam, sus pus olsam, yok olur mu? Aşığım, aşığım, çok fena aşığım, dersem uzaklaşırsa. Ardına bakmadan, karşıma çıkmadan, düş olup kaybolursa. Aşığım, aşığım, çok fena aşığım, dersem uzaklaşırsa. Ardına bakmadan, karşıma çıkmadan, düş olup kaybolursa. Tek sevincim.
Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Göç Yolları köşemizde yurt dışından Türkiye'ye gelen, tatil için gelen vatandaşlarımızın tatil alışkanlıklarını konuşacağız. Artık yaz bitti. Onlar da büyük ihtimal kendi ülkelerine dönmeye başladılar ama tabii kalplerini, ruhlarını Türkiye'de bırakarak yine.
Tabii yazın sonuna geldik. Gerçi ülkemizde biraz daha uzun sürüyor.
Yani evet, biraz o pastırma sıcakları falan Ekim'e kadar ulaşırız belki.
Bundan bir süre önce, yani yaz başında, özellikle tatil aylarının başında diyelim, bu Kapıkule'den Türkiye'ye giren ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarımızı, yurt dışından gelen vatandaşlarımızı gördük. Onlar eskiye nazaran, çok eski yıllara nazaran çok daha farklı biçimle geliyorlar artık. Yani zaten büyük bir doku değişikliğiyle karşı karşıyayız. Yani 60'lı yılların başında başladı bir göç hareketi. İlk yıllarda böyle herkesin arabası falan da yoktu. Efendim işte trenle geliyorlar, gidiyorlar. Hatta uçak bağlantıları bile çok zayıftı yani. Hı-hı. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda dahi. Dolayısıyla işte biniyorlardı, trene geliyorlardı. Çoğunlukla aileleri yanlarında değildi. Daha sonra aileler yanlarına 70'li yılların ilk yarısından itibaren arttı. Onlar gittiler, ülkelerde yaşamaya başladılar, yabancı ülkelerde birlikte aileleriyle. Giderek böyle arabalandılar, tabiri caizse. Bunlar da genellikle böyle minibüs tipi araçlar. Çünkü ailelerin nüfusu kalabalık. Fazla kalabalık. Ondan sonra ve genellikle çok da böyle yeni araba yoktu yani bindikleri. Ben hatırlıyorum, çok da böyle işte yollarda arıza yapar ama şey gibi yani böyle tatil olur olmaz vatana koşma heyecanıyla her halükarda Türkiye'ye gelmeyi tercih ederlerdi. Hala devam ediyor. Bu hala devam ediyor. Bu enteresan bir şey. Yalnız bir farkla, bir kere arabalar yepyeni. Ondan sonra modelleri çok yeni. Hepsi daha güçlü. Ondan sonra tabii içeride...
Treni çok kullanmıyorlar artık.
Yok, tren diye bir şey pek kaldığını sanmıyorum yani. Uçak var tabii. Uçak bir de arttı tabii eskiye nazaran. Bazı yıllarda biraz işte deniz yolu da çok kullanıldı. Yani onu da hala kullananlar vardır tahmin ediyorum da. Fakat işte bilhassa o Yugoslavya Savaşı'nın olduğu zaman gelişler biraz sıkıntılı olmaya başlamıştı. Deniz yolu o zaman daha çok önem kazandı. 90'lı yılların başında. Şimdi esas arabaların içinde oturan kuşak, dördüncü kuşak falan yani. Yani gelenler. Onların tavırları, yaşam tarzları, Ondan sonra yaşam alışkanlıkları da tabii babalarından, büyük babalarından, büyük annelerinden, annelerinden çok daha farklı.
Tabii giyim kuşamlar değişti.
Evet, giyim kuşam, ondan sonra konuşmaları, tavırlar, şeyleri. Onlar çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız işte vaktiyle çalışmaya gittikleri ülkelerden Türkiye'ye döviz gönderdiler, dövizler havale ettiler ve Türk ekonomisine katkıda bulundular. Şimdi farklı biçimde bir katkıda bulunduklarını görüyoruz. Belki öyle döviz göndermiyorlar artık. Çünkü Türkiye'de kalan aileleri falan yok onların çoğunlukla. Yani büyük ölçüde zaten hep beraber yurt dışında yaşıyorlar. Birinci kuşak zaten yavaş yavaş sahneyi terk etti. İkinci kuşak yaşlandı falan. Onlar da genellikle yurt dışındalar. Emeklilik hakkını kazandılar zaten çoğu. Dolayısıyla orada da yaşasalar, burada da yaşasalar. Dolayısıyla bizim bu döviz havalesi hadisesi artık gündemimizde pek yok yani. Yani bugün Merkez Bankası'na sorsanız ne kadar olduğunu ben sanmıyorum ki 600-700 milyon dolardan belki daha da az. Tahmini bir rakam yani bir Türkiye'ye bir para gönderirsin. Fakat geçen günlerde bu yaz tatilinin sonuna doğru bir açıklama Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan. Türkiye'de tatil yapan yurt dışındaki vatandaşlarımız yabancı turistlerin harcamalarından daha fazla harcama yapıyorlar. Yani bir Alman veya Rus turist neyse İngiliz turist eğer 600 küsur dolar harcıyorsa Türk vatandaşları, yurt dışındaki vatandaşlarımız geldikleri zaman Türkiye'de 760 dolar harcıyorlarmış.
Yine bu çok ama yabancı para bazında
tabii, tabii,
değil
dolar
mi?
Olarak, dolar olarak. Bu çok ciddi bir fark. Ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da 7 milyar dolardan fazla bir meblağın bu şekilde Türkiye ekonomisine kazandırıldığını söylüyor. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Önemli bir şey. Bunu niye böyle, onlar niye fazla harcıyorlar falan diye de sorabiliriz kendi kendimize. Tabii bir tatil yerine gidiyorlar, bir tatil köyüne gidiyorlar veyahut da bir yazlıkları varsa orada bunu şey yapıyorlar, tatillerini geçiriyorlar. Ama aynı zamanda da hemen hepsi kendi memleketlerine de gidiyorlar. Kendi memleketleri derken babalarının memleketlerine gidiyorlar. O köylerine gidiyorlar, ilçelerine gidiyorlar. Orada da akrabalarını ziyaret ediyorlar falan. Dolayısıyla ve alışveriş yapıyorlar. Türkiye'den alışveriş yapıyorlar. Türkiye'nin fiyatları da cazip geliyor muhtemelen. Dolayısıyla böyle bir katkıları bulunuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani geçmiş yıllarda Türkiye'ye hakikaten ciddi ekonomik katkı sağlamış olan vatandaşlarımız şimdi değişen şartlarda, değişen dokularıyla
daha çok ekonomik çok
daha,
katkı
belki çok daha fazlasını yapmaya başladılar. 7 milyar dolar az bir para değildir yani. Bunu gerçekten ilgiyle izliyoruz. Bu devam edecektir böyle. Bunun için ama ne lazım? Onu da unutmamak lazım. Onlarla hiçbir bağımızı koparmamamız lazım ki öyle bir niyetimiz zaten olamaz. Türkiye zaten hiçbir zaman bağını koparmadı yurt dışındaki vatandaşlarla. Zaten onlar da dediğim gibi yani böyle bir tatil olur olmaz arabalarına atlayıp, uçaklara atlayıp doğru Türkiye'ye geliyorlar. Başka yere gitmiyorlar. Tatil yörelerimiz de çok cazip. Tesislerimiz yeni. Ondan sonra hepsi çok daha güzel bir coğrafya bir kere Türkiye her şeyden önce. Dolayısıyla başka bir yere de giden vardır mutlaka ama öncelikle Türkiye'yi tercih ettiklerini biliyoruz.
Hatta sizin söylediğiniz gibi sadece tatil beldelerine değil, anne babalarının, dedelerinin doğup büyüdüğü köye gitmeyi daha çok tercih ediyorlar. O toprak kokusunu, o güzelliği kendi çocukları, kendileri de yaşamak istiyorlar bence ve tanıtmak da istiyorlar aynı zamanda.
Sezin Hanım, bir yani yaz başında herhalde bir programımızda Türkiye'ye geldikleri vakit onların özellikle bir de çocuklarını işte tarihi yerlere, müzelere, kültür işte yerlerimize falan götürmelerini tavsiye etmiştik. Bu da ayrıca bir eğitimin bir parçası yani. Onların da çocuklarının da en azından Türkiye'ye bağlılığı yaşamaları lazım. O bağlılığı yaşattıkları için de tabii hem yani vatandaşlarımıza da teşekkür etmek lazım. Bu önemli bir şeydir.
Maddi olarak gelmelerinin bir sebebi de sizin belirttiğiniz gibi bazen Türkiye'de Türkiye'deki şartlar, maddi şartlar biraz daha onlar için kolaylık sağlıyor. Evet, örneğin sağlık alanında. Benim bildiğim gibi diyelim dişinde problem var ama o kadar pahalı ki yurt dışında o dişi yaptırmak. Türkiye'ye gelip yaptırmak ona daha uygun fiyatlı geliyor.
Şimdi Türkiye giderek önemli bir sağlık turizmi ülkesi haline geldi. Bu dünyada da çok yaygın bir uygulama biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda bu konuyla biraz ilgim olmuştu benim. Bu konuya ilgi duydum. Mesela Hindistan'a 300 bin kişi falan yılda geliyormuş başka ülkelerden. Zannediyorum biz ondan daha fazla hastayı burada misafir ediyoruz. Çeşitli alanlarda, belli alanlarda ama giderek çoğalan alanlarda. Yanlış hatırlamıyorsam bir süre önce bir 500 bin rakamından söz edildi ki bu çok ciddi bir rakamdır yani. Ve devlet kurumları da bu konuda teşvikler yapıyorlar. Bir de hastaneler mükemmelleşti. Yani o dışarıya hitap eden hastanelerimiz kalite çok değişti, arttı. Özel hastaneler olsun, işte şehir hastaneleri olsun. Bunlar o ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye geldiler. Dediğiniz çok doğrudur. Bizim vatandaşlarımız da yani çok tercih ediyorlar. Özellikle yani kendi sigortalarının belki katkı payını vermek suretiyle oradaki katkı payı kadarıyla tüm tedaviyi burada halletmeleri mümkün olabiliyor falan. Biraz da diş tedavisinde böyle. O bakımdan işte bu şekilde de Türkiye'ye hem de kendilerine bir katkı sağlamış oluyorlar.
Şu da var, sağlık turizminden bahsettiniz. Kaplıcalarımız gerçekten çok kıymetli. Sağlık turizmi deyince aslında ilk bence akıllarına kaplıcalarımız da geliyor olabilir.
Vallahi çok çeşitli şeyler var. Yani estetik cerrahisinden işte kaplıcalara, diğer başka alanlarda da zannediyorum işte romatizma tedavisi olsun, ortopedik tedaviler olsun, bunlarla da ilgili ciddi yani bir ilgi olduğu Türkiye'de biliniyor.
Evet.
Yani dışarıdan o ilgi, daha doğrusu bu yapılanlara, Türkiye'de bu tedavilerin güzel yapılmış olması, iyi yapılması dışarıda da duyuldu ve sadece Türkler değil yani başka ülke vatandaşları da memnuniyetle geliyorlar, görüyorsunuz.
Evet, evet. Cilt sağlığına da her zaman çok önem veririz. Özellikle cilt bakımı, saç gibi konularda hanımlar, şimdi tabii ben bir kadın olarak konuşuyorum ama eminim yurt dışındaki vatandaşlarımız benimle aynı fikirdelerdir. Örneğin saçına yapılacak bir işlem, cildine yapılacak bir bakım bile Türkiye'de artık çok güzel şartlarda yapılabiliyor ve çok daha uygun fiyatlarda. Sanıyorum bu da etkili olabilir.
Doğrudur ve bazı ülkelerde, ben yanlış hatırlamıyorsam yani bundan epey önce ama 2000'lerin başında Hollanda sağlık sigortasını tamamen özelleştirdikten sonra Türkiye'de alınan sağlık hizmetini de karşılamaya başlamıştı. Onun için mesela Türkiye'den o yıllarda bir 50 hemşireyi alıp götürüp Hollanda'da eğittiler, Hollandaca öğrettiler. Hollandalı hastalara hizmet vermek üzere Türkiye'de görevlendirdiler. Bakın bu tür böyle sınır ötesi garip etkileşimler var yani.
Evet,
enteresan.
Evet.
Bunlar daha önce olmayan şeyler yani. Dolayısıyla tabii söylediğim 2001 yani çok sene evvelki şey. Şimdi belki çok daha farklı bir noktaya, başka bir düzleme taşınmıştır. Onu bilmiyorum.
Tatil alışkanlıklarından bahsettik. Üniversite öğrencileri, yurt dışında eğitim gören vatandaşlarımızdan, üniversitede okuyan öğrenciler de hatta Türkiye'ye yüksek lisans yapmak için ya da başka amaçlarla da gelip yine yerleşik olmuyorlar. Bir süre Türkiye'de eğitim görüp sonra tekrar kendi ülkelerine dönüp eğitimlerine orada devam ediyorlar.
Çok önemli bir şey. Şimdi yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları veya işte gittikleri ülkenin vatandaşı olan Türk kökenli kardeşlerimiz Türkiye'deki üniversitelere özellikle yüksek lisans için gerçekten ilgi duyuyorlar. Veyahut da daha kısa süreli eğitim programları için.
Yaz eğitim programları için de gelebiliyorlar.
Evet, bu mühim bir şey. Bu çok önemli ve zannediyorum işte Yurt Dışı Türkler Başkanlığı da böyle bir şey herhalde destekliyor.
Burs veriyor öğrencilere.
Yani ciddi bir etkileşim var. Ciddi bir yani böyle birliktelik ortaya çıkmış vaziyette. Bu sınırın ne kadar artık önemsiz olduğunu, yani değil mi, ülkeler arasındaki sınırların ne kadar aşılabileceğini, kolaylıkla aşılabileceğini de bir göstergesi, iyi bir şey bu.
Evet.
Güzel.
Evet, değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Teşekkür ederim.
Yurt dışındaki vatandaşlarımız tatillerini geçirip geri ülkelerine döndüler ama programın başında söylediğim gibi hala kalpleri bizimle. Seneye yine bekliyoruz.
Yine bekliyoruz tabii.
Dört gözle bekliyoruz diyelim. Hepsine de selam göndermiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Hayvan Sarayı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi Göç Yolları köşemizde. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tatil amaçlı Türkiye'ye geldiklerinde ne gibi tatil alışkanlıkları gerçekleştirdikleri konusunda güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.